Bu programımızda Efesliler 1. bölüm 12. ayete geldik. 12. ayet Tanrı'yı yüceltmek için yazılan övgü dualarından biridir. Bu mektupta buna benzer dualara rastlayacağız. Pavlos Tanrı'nın üç kişiliğinin ayrı ayrı neler yaptığını yazdıktan sonra bu 12. ayetteki dua ezgisini okur sanki. Daha önceki ayetlerde Oğul Tanrı'nın yapmış olduğu işi bize anlatmıştı. Sonra şöyle yazar, öyle ki Mesih'e ilk umut bağlamış olan bizler, onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Tanrı, imanlının her an değişebilen arzularını ve isteklerini tatmin etmek için orada bulunmuyor dostum. Tersine, imanlı Tanrı'nın yüceltilmesi için varlığını sürdürür. Bir imanlı, Tanrı'nın isteminin tam ortasında, o isteme uygun şekilde yaşamını sürdürdüğü zaman en dolu, en tatmin edici ve en coşkulu bir yaşam tecrübe eder. Böyle bir hayatı yaşadığın süre ruh doktorlarına, psikologlara koşmana gerek yoktur. Ters olarak Tanrı'nın isteği uyarınca yaşamını sürdürmüyorsan o zaman değerli dostum başın dertte olacaktır. Tanrı'nın istemine göre yaşayan imanlının belli bir hedefi, belli bir amacı vardır. Onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. O zaman Tanrı ileride uzanan sonsuz bir gelecekte seni ve beni göstererek işte şunlara bak. Kurtarılmayı hak etmemişlerdi ama ben onları kurtardım diye bizimle övünecektir. Bugün biz onun yüceliğinin övülmesi için yaşamaktayız. Bu övgü satırları tabii ki ileride gelecek olan İsa Mesih'i gösterir. İleride bir övgü duası daha göreceğiz. Bu da Kutsal Ruh'un yaptığı iş ile ilgilidir. Kutsal Ruh'un yapmış ve yapmakta olduğu işe baktığımız zaman görüyoruz ki 1. O bizim yeniden doğmamızı sağlar. 2. Bizim için bir sığınaktır ve yaşamımıza anlam verir. Önce yeni doğuşa bakalım. 13. ayet. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini işitip ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Bu kesim kutsal kitabın en şahane kesimlerinden biridir. Birisi çıkıp ama burada yeniden doğuştan söz etmiyor diyebilir. Aslında söz eder ve bunu harikulade bir şekilde yapar. Çünkü şimdi Tanrı'nın bizim için yaptığı işten kutsal ruhun bizim içimizde yaptığı işe geçiyoruz. Tanrı kilisenin kuruluşunu planladı. İsa Mesih gereken bedeli ödemekle kiliseyi yani inanlılar topluluğunu satın aldı. Onu özgür etti. Kutsal ruh ise kiliseyi korumaktadır. Bu biraz daha değişik bir iştir. Çünkü içimizde yaşayarak bu işi yapar. Kutsal ruh yeni doğuş olayını gerçekleştirirken günahlının yüreğinde o şekilde çalışır ki günahlı yüreğinde İsa Mesih'e iman eder ve bu iman onun yeni doğuşunu sağlar. Tanrı'ya düşman olan günahlı insan şimdi Mesih'e iman ederek Tanrı'nın çocuğu olur. Rab İsa Mesih Nikodemus'a yeniden doğmalısın dedi. O zaman nasıl yeni doğuşa erişebiliriz? Ancak kendisini kabul edip yani İsa Mesih'i kabul edip onun adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor Yuhanna. Ne yapmamız gerekiyor? Sadece onu kabul edip onun adına yani İsa Mesih'e ve onun adına iman etmeliyiz. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini işitip ona iman ettiğinizde işitmek sadece sözleri duymak, ses dalgalarının kulaklarımıza erişmesi değildir. Paulus diyor ki, ama biz çarmıha gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüz karası, diğer uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için ister Yahudi ister Grek olsunlar Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Çağrılanlar kimlerdir dostum? Sadece konuşulan sözcüklerin kulakta çınlattığı sesleri işitenler mi çağrıldı? Hayır. Anlayış ile duyanlar çağrıldı. Bu sadece sözlerin çağrışımı değil, kutsal ruhun çağrısıydı, onun sesiydi. Demek ki iman haberi işitmekle, işitmek de Mesih ile ilgili sözün yayılmasıyla olur. Ama şunu soruyorum, onlar işitmediler mi? Elbette işittiler. Onların sesi bütün dünyaya ve sözleri yerin dört bucağına ulaştı. Çağrılmış olanlar Tanrı sözünü duydukları zaman o söze olumlu tepki gösterirler. Ondan sonra ne olur? Petrus bunu şöyle açıklar. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Dostum, Tanrı sözü bu yayın aracılığıyla bile yayılmaktadır. Biz Tanrı oğlunun sizin için öldüğünü ve eğer ona güvenirseniz kurtulacağınızı söylüyoruz. Birisi çıkıp ben bu sözleri okuyorum ama bunların benim için hiçbir anlamı yok diyebilir. Ancak dostum başka birisi bu mesajı okuyabilir ya da duyabilir ve Tanrı'nın ruhu bunu onun yüreğine uyarlar ve iman eder. Güvenir ve Mesih'e güvendiği an yeniden doğar. Duyduktan sonraki mantıklı adım inanmaktır. İkinci kronolojik adım olmayabilir ama mantıklı adımdır. Gerçeğin bildirisini duyup ona iman ettiniz. Bu yeniden doğuşun Tanrı sözünde yer alan en iyi açıklamasıdır. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyar ve Mesih'e güvenirsiniz. Yeniden doğuş yepyeni bir yaratılışa değinir. Eski yaratılış, şimdi içinde bulunduğumuz dünya, evren ve dönemdir. Adem ile Havva'nın soyundan gelen tüm insanlar eski yaratılışa aittirler. Yeniden doğmak, yepyeni bir yaratık olmak demektir. Gerçek şudur ki, bu eski yaratılış dönemi içinde insanın yeniden doğması, yeni bir yaratık olması mümkündür. Bu, sudan ve ruhtan doğmakla oluyor. Bu da insanın günahlarından temizlenip Tanrı'nın ruhunu yaşamına alması demektir. Ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Bunun anlamı işitip iman ettiğinizde mühürlendiğinizdir dostum. Bunların hepsi aynı zamanda gerçekleşmiştir. Bu arada kutsal ruhun vaftisinin de bu sırada gerçekleştiğini söylemek istiyorum. Tümü bir anda gerçekleşir. İsa Mesih'e iman eder etmez. Mesih'e güvendiğiniz anda vaftiz olursunuz. Ayrıca Mesih'e güvendiğiniz anda mühürlenirsiniz. Kutsal ruh duyacak kulakları açar ve bundan sonra insanın içerisine imanı koyar. Gördüğünüz gibi bundan sonraki mantıklı adım inanlıyı mühürlemektir. Özetlersem bu ayette her şey bir arada oluyor. Gerçeğin bildirisini duymak, ona iman etmek ve kutsal ruhla mühürlenmek. Tüm bunlar hep bir arada aynı zamanda olur. Kutsal ruhla mühürlenmek ya da kutsal ruh ile vaftiz olmak aynı anda olur ve aynı anlama gelir. İsa Mesih'e iman ettiğin anda kutsal ruh ile vaftiz olursun. Mesih'in bedeni içine vaftiz olursun ve kutsal ruhla mühürlenirsin. Bugün bazı kişiler kılı kırk yarıp acaba kutsal ruh ile mühürleyen baba Tanrı mı, oğul Tanrı mı yoksa kutsal ruhun kendisi mi diye tartışmalara yol açarlar. Orta çağda da bu tür şeylerle kılı kırk yaranlar, bir toplu iğnenin başı üzerinde kaç tane meleğin dans edebileceği hakkında tartışanlar vardı. Bu tür şeylerle bir yere varlamaz dostum. Hayır, bir yere varlamaz. Ben bu ayetin kutsal ruhun mühür olduğunu söylediğini anlıyorum. Evet, bu ayette kutsal ruhun mühür olduğunu anlıyorum. Baba Tanrı oğlu çarmıhta ölmek üzere vermiştir. Ama oğul kendini gönüllü olarak sunmuştur. Böylece hem baba hem de oğul vermiştir. Baba Tanrı ve oğul Tanrı her ikisi de kesin bir iş yapması için kutsal ruhu göndermişlerdir. Ama işi yapan ruhtur. Günahlının yeniden doğmasını sağlar ve aynı zamanda günahlıyı mühürler ve ben ruhun kendisinin mühür olduğuna inanıyorum. Evet, kutsal ruh günahlıda yeni doğuşu başlatır ve başlattığı işi mühürler. Kullandığı mühür ise kendisidir. İmanlının içinde yaşayan ruh aynı zamanda imanlının kurtuluşunun mühürüdür. Kutsal ruhun imanlıyı mühürlemesinde iki yönlü bir amaç vardır. insan yüreğine Tanrı'nın parıltısının yansımasını yerleştirir. Yani Tanrı'nın benzerliğini inandının yüreğine eker. Bunu yapmakla imanlının hayatında gerçekten bir değişim olduğunu ona kanıtlar. Bildiğiniz gibi eskiden dokümanlar, belgeler üzerine bir mühür vurulduğu zaman mühürün mektup üzerinde bıraktığı bir imaj, bir resim olurdu. Kutsal Ruh da işte buna benzer bir şey yapar imanlıda. Onun tanıklığını kabul eden Tanrı'nın gerçek olduğuna mühürünü basmıştır diyor Yuhanna 3.33'te. Burada dile getirilen düşünce budur. Tanrı inanlının üzerine mührünü basmıştır. Mühürlemenin ikinci nedeni kime ait olduğumuzu belirlemek içindir. Ne var ki Tanrı'nın attığı sağlam temel, Rab kendine ait olanları bilir ve Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor. Şimdi bu konuda dikkatli davranmalıyız. Bir kişi Mesih'te mühürlendi diye hiç umursamadan günah işlemeye devam edemez. Bunun altını çizmek lazım, vurgulamak lazım. Bir kişi Mesih'te mühürlendi diye hiç umursamadan günah işlemeye devam edemez. Rabbin adını anan kötülükten uzak dursun diyor. Mesih'in adını taşıyorsan onun gibi kötülükten uzak durman gerekecektir. Senin hayatında bu eğilim, yani günahtan uzak durma eğilimi yoksa, o zaman yeniden doğmuş ya da mühürlenmiş değilsiniz. Mühür kutsal ruhtur. İçimizde yaşayan kutsal ruh bizim kurtuluşumuzun güvencesidir. Tümüyle kurtulacağımız, yani bu bedenlerimizin de günahın etkisinden tümüyle özgür edileceği güne dek mühürlü olarak kalacağız. Bir gün gelecek ki kutsal ruh bizi Mesih'e teslim edecektir. Bu şekilde mühürlenmek güzel bir şeydir. Güvence verir. Bir açıdan taahhütlü bir mektuba benzeriz. Yani sigortalanmış bir mektup gibiyiz. Eski günlerde bu tür mektuplar mühürlenirdi. Günümüzde de bir mektubun bir yere ulaşmasından emin olmak istiyorsan onu postanede taahhütlü yollarsın. PTT, taahhütlü mektubu varacağı yere götüreceğine dair güvence ve garanti verir. Bunun için de postaneden bir güvence belgesi alırsın. Şimdi kutsal ruhun kiliseyi korumadaki üçüncü ve son işine geldik. 14. ayet. Ruh, Tanrı yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir. Burada kullanılan güvence sözcüğü orijinal metinde kaporo, peşinat anlamına geliyor. Yani bir malı almak istediğimiz zaman başkasına satılmasın diye peşinat veririz. Mirasımızın güvencesi derken mirasımızın peşinatı diye anlamalıyız bu sözü. Kutsal Ruh bizim Mesih'te sahip olduğumuz şeyleri alacağımıza dair bir güvence olarak peşinat niteliğinde bize verilmiştir. Herhangi bir şey için peşinat verdin mi? Bunun ardından daha para vereceğine söz verirsin. Evet dostum, kutsal ruh bizim güvencemizdir. Bir ruhsal bereketlerden daha çoğunun geleceğine dair bir vaat olarak verilmiştir. Bir mirasımız olduğunu daha önce gördük. Devamı gelecektir. Kutsal ruh o garantidir. Bunların hepsi Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi içindir. Bu işlemekte olduğumuz bölümdeki üçüncü hamd ilahisidir. Gördüğümüz gibi Pavlos, üçlü birliğin her üyesinin işini ele aldıktan sonra bir hamd ilahisi yükseltir. Burada kutsal ruhun yeniden doğmamızı sağladığı, bizim sığınağımız ve mührümüz olduğu ve bizlere gerçeklik verdiği anlamındadır. Bütün bu görkemli gerçekler şimdi Pavlos'u duaya götürüyor. Bunun için diyor Pavlos, Efesoslular 1. bölüm 15 ve 16. ayetlerde, Rab İsa'ya olan imanınızı ve bütün kutsallara beslediğiniz sevgiyi duyduğumdan beri ben de sizin için durmadan şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum. Efes Kilisesi imanı ve sevgisiyle çevreye ün salmış bir topluluktu. Onlar için sevgi sadece bir slogan ya da duvarlara asılan bir afişten ileriye gitmeyen bir şey değildi. İmanlılar arasında birbirlerine karşı gerçek sevgi gösterilirdi. Bu sevgi paylaşımı insani duygulara dayanmıyor, tersine İsa Mesih'te olan imanlılarına dayanıyordu. Vahiy kitabında Efes Kilisesi ilkel kiliseyi en iyi durumda temsil eder. Neden? Çünkü onların imanı ve sevgisi Rabb'i hoşnut ediyordu. Paulus Efes'teki imanlar için Rabb'e şükrediyor. Bana öyle geliyor ki bizi genelde duaya yönlendiren etkenler hep sorunlarımız, hastalıklarımız, kriz anlarımızdır. Birisi benden bir kilise için dua etmemi istedi. Çünkü kilisenin bazı sorunları varmış. Söz edilen kilisede kardeşler arasında hiç sevgi yokmuş. Sürekli dedikodu, çekiştirme oluyormuş ve kutsal kitap çalışmaları artık o kadar rağbet görmüyormuş. Bu topluluktaki insanları aslında severim. Onlar için zaten dua ediyorum. Ama bizleri dua etmeye yönelten şeylerin her zaman olumsuz şeyler olması üzücüdür dostum. Paulus sık sık iyi şeyler tarafından dua etmeye motive oluyordu. Bir kişi ya da topluluk hakkında iyi bir haber aldığın zaman, ah ne güzel ya Rab, bu topluluk ya da bu kardeş için sana şükrederim. Onu kullandığın için sana övgüler sunarım demek gelir mi içinizden? Herhangi bir yerde Tanrı sözünün bildirildiği ve bir inanlılar topluluğunun Rab tarafından bereketlendiğini duyduğunuzda dizleriniz üzerine çöküp onlar için Tanrı'ya teşekkür ediyor musunuz? Kardeşim, kendimizi gerçeğin ışığı altında görecek olursak itiraf etmeliyiz ki dualarımız genelde çarşıdan alınması gereken eşyaların listesi gibidir. Rab, ben şunu isterim, onu isterim ve bana şunu ver. Rab, benim için şu küçük işi halleder misin? Dostum, Tanrı ayak işlerine bakan bir çocuk değildir. Neden bazen ona teşekkür etmiyoruz? Daha çok şükran toplantıları yapmaya ihtiyacımız var. Sadece yılda bir kez değil, düzenli olarak şükranlarımızı sunduğumuz toplantılar yapmamızın onu hoşnut edeceğini düşünüyorum. Bir vaiz dostum, dua toplantılarının çok durağanlaştığını, bayatlaştığını, sıkıcı bir hal aldığını ve çok az kişinin gelmeye başladığını, bundan ötürü de yeni bir şey denediklerini söyledi. Dua toplantısında Tanrı'yı övüp ona teşekkür etmekten başka bir şey yapmamaya karar vermişler. Dualar kısa kısa oldu ama yine de o gece iyi bir dua toplantımız oldu. Kimse Tanrı'dan bir şey istemedi. Sadece yaptıklarından ötürü Tanrı'ya teşekkür ettiler dedi. Paulus, Efes Kilisesi hakkında iyi haberler ve harika raporlar aldığında sizin için durmadan şükrediyorum der. Paulus'u genelde duaya adanmış biri olarak görmemiz ilginçtir. Evet, birçok kişi Paulus'u bir dua adamı olarak göremiyor. Paulus'u üstün bir müjdeci sırasına koyarız ama dua adamı diye düşünmeyiz. Paulus aynı zamanda üstün bir elçi de oluyor. İlkel kilisede en iyi 10 vaazcının listesini çıkaracak olsaydık, herhalde Paulus bir vaazcı olarak listenin başında gelirdi. Paulus aynı zamanda üstün bir öğretmendi. Tabii insanlar arasında bu meziyetlerde en üstün olan Rab İsa Mesih'ti. Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi, yani İsa'nın konuştuğu gibi konuşmamıştır diye yazdı Yuhanna onun hakkında. Paulus da eminim ki onun ayak izlerinde yürüdü. Paulus aynı zamanda ruhsal çoban olarak hepimize ders verebilecek konumdaydı. Luka'ya göre Paulus Efes'teki önderlere veda konuşması yaparken onlarla birlikte ağladı. Onları derin bir sevgiyle seviyordu. Efes'teki inanlılar da Paulus'u derin bir sevgiyle seviyorlardı. Bir kiliseyi her zaman vaizlerini sevme dereceleriyle değerlendiririm. Eğer vaiz Tanrı sözünden ödün vermiyorsa, insanların tutumlarını, vaizlerini sevme derecelerinden değerlendirebilirsiniz. Dostum, günümüzde insanları ellerinde taşıdıkları kutsal kitabın büyüklüğüne göre değil, Tanrı sözüne karşı tutumlarıyla değerlendirmemiz gerekir. Efesliler sadece Paulus'u değil, Tanrı sözünü de seviyorlardı. İlk kilisede herhangi bir ruhsal hizmet alanında her zaman başarılı olan birisini düşünecek olursak, aklımıza hemen Paulus gelir. O zaman bu dua alanında da üstünlüğü var mıydı? Sen şahsen Paulus'u dua adamları listesinde görebilir misin? Musa'yı hem dağın başında hem de o listenin başında görebiliriz. muazzam bir dua adamıydı Musa peygamber. Davut peygamber de üstün bir dua adamı olarak önümüze dikilir. Davut'un mezmurları bunun açık kanıtıdır. Ya Elişe peygambere ne diyelim? Karmel dağı üzerindeki o muhteşem dua, göklerin kapılarını açıp yağmur yağdırmadı mı? Daha önce de onun duasıyla gökler kapanmadı mı? Daniel peygamber de muhteşem bir dua adamıydı. Dualarına, diri Rabbe tapınışına düşman bir toplum içerisinde odasının penceresini Yeruşalim'e doğru açıp dua ediyordu. İsa Mesih de çok dua ediyordu ve bir gün duasını bitirince öğrencilerinden biri ona Rab dedi, Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret. Pavlos da üstün bir dua adamıdır. Pavlos'un yazmış olduğu mektupları baştan sona kadar okuyup Pavlos'un dile getirdiği tüm duaların bir listesini çıkardığımızda uzun bir dua listesiyle karşılaşırız. Pavlos'un bu kadar insan için dua ettiğini tahmin edemezsiniz. Pavlos muhteşem bir dua adamıydı. Bu mektupta Pavlos'un dualarının iki tanesi bulunmaktadır. Bizler birincisine bakıyoruz. Pavlos, kiliseyi Mesih'in bedeni olarak önümüze koyduktan sonra dizlerinin üzerine çöküp dua etmeye başlar. Diğer duası 3. bölümün sonundadır. Bu mektuptaki bu iki dua, Pavlos'un bir tanrı çocuğu olarak diğer inanlılar için olan ilgisini gösterir. Birisinin tanrı çocuğu olup olmadığını dua hayatına bakarak değerlendirebiliriz. Peki ama dua nedir? Edilen dua Tanrı'ya ulaşıyor mu? Bu soruya en kısa ve özlü yanıt şu olabilir. Evrende tek egemen olan Tanrı'ya bağlı kişiyi kendi egemen isteğine bağımlı kılmak için ona verilen Tanrı ile konuşma yetkisi. Yeryüzünde insanın her zaman bir çeşit dua alışkısı olmuştur. Ama bu dualar Tanrı'nın kulağına erişti mi? Tanrı her duayı duyar mı? Kutsal söz şöyledir. İşte Rabbin eli kısalmadı ki kurtarmasın, kulağı ağırlaşmadı ki işitmesin. Ancak sizinle Tanrınız arasına fesatlarınız ayrılık koydu ve suçlarınız onun yüzünü sizden gizledi, sizi işitmiyor. Dostum, çok kişiler Tanrı'ya dua yükseltiyor ama kendileriyle Tanrı arasındaki günahlar ortadan kalkmadan Tanrı onların dualarını işitmez. Duanın Tanrı isteğiyle uyumda olması temel esaslardan biridir. Ters durumda boşuna tekrarlanan sözlerden öteye gidemez dua alışkısı. Pavlos'un duaları kabul ediliyordu çünkü genelde Tanrı'nın isteğine göre dua etmesini biliyordu. Pavlos burada dua ederken kendini Tanrı'nın çocuğu olarak görüyor ve Tanrı'nın başka çocuklarının durumu ile ilgilendiğinden dolayı Rabbe yakarıyor. Sen dua eder misin dostum? Neler için dua edersin? Bu soruyu düşünüp içtenlikle yanıt vermen sana yarar getirecektir. Çok kişi güncel ihtiyaçları için dua eder. Ekmek, iş, aile, sağlık ve buna benzer şeyler. Bazısı başarı kazanmak için dua eder. İş yerinde, okulda, toplumda ilerlemeyi amaçlar. Bazıları ise Tanrı'yı bir silah gibi kullanacaklarını sanıp karşıdaki düşmanı yenmek, yıkmak için dua eder. Pehlivan güreşe çıkmadan önce, futbolcu oyuna başlamadan önce, milletvekilliğini kovalayan politikacı seçimden önce hemen duaya koşar. Bu gibi dualara ne demeliyiz? Genelde bir kişinin nasıl dua ettiğine göre onun gerçekten Rabbe ait olup olmadığını bilebiliriz. Bencillik, çıkarcılık, yansız Tanrı'yı kişisel amaçlarını ortak etmek çabasıyla dua etmez Tanrı çocuğu. Evet, kendi ihtiyaçları için dua edebilir. Ama başkalarının ihtiyaçları için de dua etme isteği vardır onun içerisinde. Rab ise yeryüzündeyken en çok başkaları için dua etti. Çarmıhta bile son duası, Baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar idi. Pavlos, Rab İsa ile Şam yolunda karşılaştıktan sonra Şam'da bekliyordu. Rab bir melek aracılığıyla Hananya adında bir imanlıya konuştu ve Pavlos hakkında ona, bak dua diyor dedi. Hananya için bu bir belirtiydi. Hananya, Pavlos'u bir düşman olarak biliyordu ve bu düşüncelerini Rab'be duyurmuştu ama Pavlos'un duada durması onun hayatında bir değişim olduğunun belirtisiydi. Sizin için durmadan şükrediyorum diyor Pavlos. Pavlos önce Efes'teki inanlılar için Rab'be şükürlerini sunar. Bu insanlar Pavlus'un dua listelerindeydiler. Onun mektuplarına bakarsak tüm kiliseler Pavlus'un dua listesine geçmişti. Sizi dualarımda hep anıyorum diyor. Burada bir genelleme yoktur. Dua ettiği kişileri adlarıyla anıyordu. Rab Efes'teki kilise için dua ediyorum gibi belirsiz sözlerle dua ettiğini sanmıyorum. Bir keresinde bir vaazcıyı dinlemeye gitmiştim. Etkin şekilde vaaz ettikten sonra insanlar gelip onun elini sıkmaya başladılar ve bir kişi ona senin için dua ediyorum dedi. Vaazcının sözlerini hiç unutmayacağım. Evet, teşekkür ederim ama acaba dua ederken adımı söylüyor musun? Benim için dua ederken ismimi söylemezsen korkarım başkasının hesabına yazılmış olabilir demişti. Şaka yapıyordu ama önemli bir gerçeği de dile getirmişti. İnsanlar için dua ettiğiniz zaman onların adlarını kullanarak dua etmeyi unutmayın. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı Yüce Baba kendisini tanımanız için size bilgelik ve tanrısal esin ruhunu versin diye dua ediyorum. Efesliler 1 ayet 17. Pavlos kilisenin Mesih'in bedeni olduğunu, Baba Tanrı'nın onu planladığını, Oğul onun bedelini ödediğini ve Kutsal Ruh'un da onu koruduğunu yazdıktan sonra Tanrı'nın ruhu öğretmenleri olmadıkça ve Tanrı sözünü kendileri için açmadıkça Efeslilerin bütün bunları anlayamayacağının bilincine vardı. Sadece Tanrı'nın ruhu Tanrı'nın bilgisini vahiy edebilir. Başka deyişle Pavlus, kilise yani inanlılar topluluğu Mesih'in bedenidir dedi ve Baba Tanrı kiliseyi önceden planladı, Oğul Tanrı kilise için gereken fidyeyi verdi ve onu satın aldı. Kutsal Ruh onu korumaktadır. Ruhun kiliseyi koruması gerekiyordu çünkü Kutsal Ruh olmazsa bu yazılanları anlayamayız. Onların öğretmeni Kutsal Ruh'tur. Dostum, şunu iyi bilmelisin ki ruhsal gerçekleri açıklayabilen sadece Tanrı'nın Kutsal Ruhudur.